Gica Çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba dinleyicilerimiz. Bir icat çıkarma programıyla daha birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Doktor Mustafa İlaslan, USTED Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Derneği Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada olmak, sizinle bu konuları konuşmak benim için büyük bir onur.
Teşekkür ederiz biz de katıldığınız için. Bu çabalarınızın, gayretlerin içerisinde bizlere zaman ayırdığınız için bahtiyar olduk. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Kurumumuz adına ve dinleyicilerimiz adına teşekkür ederiz katıldığınız için. Tabii savunma sanayisiyle alakalı bir program gerçekleştiriyoruz burada, malumunuz. Sizin de çok ciddi gayretleriniz oluyor bu noktada. Özellikle uzay alanında, uzay teknolojisi alanında. Hatta bununla alakalı girişimleriniz ki o dönemde de yanlış bilmiyorsam bir emekli albay olarak buradasınız aynı zamanda.
Evet.
Albaylığınız, askeri döneminizde de bu konuda da Hava Kuvvetleri bünyesinde ciddi katkılarınız uzay ve uzay yol haritası noktasında takip ediyorduk. Aynı zamanda da burada da görmekten mutlu olduk tekrardan.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Bu noktada tabii olmazsa olmaz bir sorumuz var hocam programda. Mustafa İlaslan kimdir? Bu soruyla başlayalım.
Teşekkür ediyorum. Tekrar nazik davetiniz için benim için burada olmak. Dünyada uzayla ilgili, Türkiye'de uzayla ilgili neler oluyor? Bu konudaki gelişmeleri, görüşlerimizi paylaşmak bizim için de büyük bir fırsat, güzel bir fırsat. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
Biz teşekkür
için.
Ederiz.
Evet, ben memleketim Afyonkarahisar. Orada doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi orada tamamladım. Afyon Cumhuriyet Lisesi mezunuyum. Akabinde hava harbi okulunu kazandım. Üniversiteyi kazandım. Üniversitede Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazanmıştım. O dönem Harp Okulu'nun eğitim programı mühendislikle muadil değildi. Diploma vermediği için kritik bir karar vermek durumundaydım. Çok istememe rağmen pilot olmayı, mühendislik okumayı tercih ettim. Ama oraya gittiğimde çok sevindiren bir durum gördüm. Hava Kuvvetleri'nin, Silahlı Kuvvetleri'nin üniversitede öğrencilerini alıp bir asker öğrenci gibi okuttuğu, üniversite bünyesinde okuttuğu Fakülte Yüksek Okullar diye bir teşkilatın olduğunu görmüş oldum. Akabinde ODTÜ'de öğrenciyken Hava Kuvvetleri'nin alım ilanlarını takip ettim ve açılan sınavlara girdim. Kabul edildim. ODTÜ'yü Hava Kuvvetleri adına tamamladıktan sonra temin olarak 3. Hava İkmal Bakım Merkezi, o zamanki adıyla. Orada görev yaptıktan sonra F-16 projesi kapsamında Mürted 4. Üst Komutanlığı'na tayin oldum. Orada F-16 ile ilgili yakından çalışma fırsatı buldum ki benim için zaten hayallerin gerçekleşmesiydi. Dediğim gibi uçak, havacılık aşkı. O anlamda kendimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Hedeflerime ulaştığımı düşünüyorum. Ama tabii gençlik hevesi, o zaman anlıyorsunuz ki daha çok yapılacak, gidilecek yol var. Ne anlamda? Her ne kadar uçaklar TAİ'de üretilmiş olsa da onların o içindeki o know-how'a, sistem mühendisliğine, içindeki o detaylı teknolojik konulara vakıf olmak, Türkiye'deki altyapının o anlamda gelişmesi daha uzun yıllar gerektiriyordu. Akabinde tabii biz elimizden geldiğince hem görevimizi yaptık hem de Türkiye'de bu anlamda havacılık sanayi nasıl gelişebilir, neler yapılmalı kafa yormaya başladık. Güzel tecrübeler edindiğimizi düşünüyorum. ABD'de Lockheed fabrikasında Fort Worth'te bununla ilgili eğitimler aldık. Onun üzerine bu eğitimlerimizi daha yerinde kullanabilmek için Hava Fabrika Bakım Merkezi Komutanlığı, Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Eskişehir'e tayin edildik. Orada F-16 ve diğer muharip jet uçaklarından sorumlu sistem mühendisi olarak, aviyonik sistem mühendisi olarak ilgili şubede teknik yönetim başkanlığında çalıştım. Orada görevim devam ederken 3 yılına NATO'ya görevlendirildim. NATO AVAX projesinde Hollanda'da görev yaptım. Dönüşte yine Eskişehir'de göreve devam ederken sürpriz bir tayinle Hava Harbi Okulu'na tayin oldum. Orada akademik kariyerim yoktu. Master yapmıştım ama Orada idari görevden başlayıp daha sonra doktoramı tamamlama şansı buldum. Hani gençlere de bir nasihat aslında, bulunduğunuz yerdeki imkanları en iyi şekilde kullanmaya bakmak lazım. O da aslında benim için çok vizyon açıcı oldu. Üniversite akademi işbirliğini gerçekleştirme noktasında çok güzel deneyimlerimiz oldu, projelerimiz oldu, Avrupa Birliği projemiz oldu. Akabinde yine Ankara'ya tayin oldum, Hava Kuvvetleri. Orada şu noktayı da vurgulamakta fayda var. En son Hava Harbi Okulu bünyesinde Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, şimdiki adı Hazerfen oldu. Orada görev yaparken uzayla ilgili çalışmaya başladım. İşte Avrupa Birliği projemiz bir küpsat yapmaktı. Türkiye'den iki uyduyla Avrupa'nın 50'nin üzerindeki bir constellation, bir uydu kümesi projesine katılma şansı yakaladık İTÜ ve Havelsan'la beraber. Oradaki artık birikimle mi, tecrübeyle mi diyelim, Hava Kuvvetleri beni Hava Kuvvetleri Karargah'taki Uzay Şube Müdürlüğü'ne tayin etti. Orada da bir dönem görev yaptıktan sonra artık emeklilik vakti geldi deyip emekli olduk ve Airbus'un Ankara ofisinde çalışmaya başladım. Burada da TürkSat'la beraber 5A, 5B uydu projelerini takip ettik. O da çok güzel bir deneyim oldu ve Türkiye'ye çok güzel bir katkısı olduğunu düşündüğüm 5A, 5B proje uydularının fırlatılmasını, üretilmesi ve fırlatılması süreçlerini takip ettik. Şimdi de yine milli olarak devam etmekte olan TAİ'de ve TÜBİTAK Uzay'da uydu projelerimiz var malumunuz. Biraz sonra detaylı konuşacağız. Evet,
tabii,
oralara destek olmaya çalışıyoruz. Birlikte evet. Çalışmaya çalışıyoruz. Yeri gelmişken vurgulamakta fayda var. Bu dünyada kimse her şeyi kendisi tek başına yapmıyor. Ulusal ve uluslararası bağlamda kim daha iyi organize olabilir, kim daha işbirlikleri teşkil evet. edebilirse bunun faydasını görüyor. Zaten bu tür uzay gibi özellikle çok zorlu yerlerde proje yapabilmek, bir şeyler başarabilmek ancak uluslararası işbirliğiyle mümkün zaten.
Tabii ki de muhakkak. Maşallah bayağı dolu dolu bir bu
teşekkür
zamana
ederim.
Kadar, bu yaşınıza kadar bir hayat yaşamışsınız.
Teşekkür ederim.
İnşallah sağ olun. Bundan sonra burada edinmiş olduğunuz tecrübelerle, bilgi birikimiyle bunları daha iyi yerlerde göreceğiz diye.
İnşallah bu tecrübeleri dediğiniz gibi ben yine dışarıdan üniversitelerde ders vermeye, öğrenci kulüplerinin davetlerini kırmamaya, onlara gidip birkaç kelam edip bir nasihatte bulunmaya çalışıyoruz.
Evet. En önemlisi de bu. Yani üniversite öğrencilerin bu süreçteki savunma sanayisindeki beklentilerini oluşturabilmek.
Kesinlikle.
Ki alttan gelen bir nitelikli personel kaygısı oluşturuyor haliyle. Savunma sanayisi deyince ciddi bir personel. İşi bilen
insan kaynağı. Kesinlikle. İnsan kaynağı. Buradaki kilit faktörlerden bir tanesi.
Bu noktada da sizin gibi değerli hocalarımızın, değerli işte alanında uzman kişilerin bu alanda
İnşallah.
Çalışmaları, gayretleri. Eminim ki öğrencileri de teşvik ediyordur. Aynı zamanda tabii bu kadar bahsetmiş olduğunuz bir geçmişten ziyade bir de derneğiniz var. Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Derneği.
Evet.
Bu dernek ne yapar? Nedir?
Bundan teşekkür ederim. Bu derneğin geçmişi 2011 yılına kadar gidiyor. HUTEM Müdürlüğü'ne yeni geçtiğim dönemde. İTÜ Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Rüstem Aslan hocamızla tabii yakın çalışmaya başladık.
Evet.
Kendileri hem akademik olarak ders ve tez danışmanlığı gibi hem de böyle proje bağlamında bize destek oluyordu. Kendisi de çok aktifti. Onun bu birikiminden biz istifade etmek için beraber nasıl proje yapabiliriz diye düşünürken kendileri bu Avrupa Birliği QB50 projesinden bahsettiler. Biz de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza gidip onlara anlatınca sağ olsun onlar da destek verdiler ve bu projeye Hava Harbi Okulu ve İTÜ birlikleriyle başladık. Arkasından Havelsan bize dahil oldu. CubeSat deyince belki dinleyicilerimiz biliyorlardır ama kısaca bahsetmek gerekirse Amerika Stanford Üniversitesi'nden bir hocanın geliştirdiği bir standart CubeSat. 10 santime 10 santim şeklindeki bir küpün içine bayağı uydu fonksiyonlarını yapabilen elektronik ekipman koyuyorsunuz, sensör koyuyorsunuz ve çok da hafif olduğu için 1 kilogram. Tabii bu 1U diye ifade ediliyor. Bunu 3U, 6U, 12U gibi daha da büyütmeniz mümkün. Aynı böyle Lego parçası gibi düşünün. Elektronikte de malum gelişmeler çok hızlı. O kapsamda da gittikçe elektronik, malum Moore's kanunu vardır. Elektronik çiplerin boyutu küçülürken fonksiyonu artar, kabiliyeti artar. Bu nedenle gittikçe minyatürizasyon dediğimiz elektronik komponentlerin küçülmesi gibi trend vardır elektronik ve bilgisayar mühendisliğinde. Dolayısıyla o 10 santim 10 santimlik küpün içine ya da 10-10-60 santimlik 6 U'luk bir küpsatın içine bayağı ciddi bir iş yapabilen, haberleşme yapabilen, görüntü alabilen, bunu aktarabilen ekipman yerleştirme şansınız var. Dolayısıyla bu çok hafif oluyor. Bu 5-10 kiloluk bir uydudan bahsediyoruz. Uzay faaliyetlerindeki en zorlu ve pahalı yönlerden bir tanesi uydunun uzaya gönderilmesidir. Burada da malum SpaceX'in açılımıyla, ticari faaliyetlerin başlamasıyla Amerika'da bir fırlatmayı 300-400 milyon dolarlara yapan şirketlerin tekelini kırıp, malum onun hikayesini okumadıysa genç arkadaşlarımız mutlaka okumasını ben tavsiye ediyorum. Orada yaşadığı zorluklar, karşılaştığı dirençler. Dolayısıyla bir yandan fırlatma masrafları uydu roket teknolojisindeki gelişmelerle düşerken, bir yandan da uyduların ağırlıkları böyle azaltılıyor, daha kompakt hale geliyor. Dolayısıyla uzay ve uydu herkes için erişilebilir, cost effective tabiri caizse hale gelmeye başlıyor. Dolayısıyla biz öyle bir proje kapsamında İTÜ ile Avrupa Birliği projesinde yer aldık. Rüstem hocamızın yine Japonlarla yakın ilişki içerisindeydi. Onların UNISEC diye, University Space Education Consortium diye bir kuruluşları vardı. Biz oradan esinlenerek yerel dernek değildi, birliktelik dedik, UTEP dedik, Uzay Teknolojileri ve Eğitim Birliği olarak kurduk. 2011'in sonunda İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Havarba Okulu olarak bunu kurduk. Yıllar içerisinde her fırsatta gerek Rüstem Hoca'nın faaliyetleri, gerek avukatlarının düzenlediği, HUTEL'in düzenlediği RAST organizasyonu, Recent Advances in Space Technologies diye bir uluslararası konferansımız vardı. Büyük dünyanın saygın meslek kuruluşları, evet. IEEE, AIWA gibi bunlar kabul ettiği, tanıdığı bir konferanstı. Bu pandemi nedeniyle bir ara verildi ama önümüzdeki yıl tekrar yapılacağına dair güzel bir haber aldım. Oralara işte Japonları davet ettik, konuştuk. Onların Kensat diye, bu küpsatın daha da küçüğünü, ama hani uzaya çıkmadan yüksek bir yerden bırakıyorsunuz. Onunla ilgili eğitime biz personel göndererek onlarla işbirliğimizi geliştirmeye başladık ve onlardan esinlenerek bu UTEP'i kurduk. Zaman içerisinde de bunu dernekleştirdik. Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Derneği diye bu isimde de bir web sitemiz var. Özellikle hocalarımızı, öğrencilerimizi, sanayimizi değişik statülerde bu derneğimize üye olarak kabul ediyoruz. Haftaya da inşallah NanoSat diye Japonların yıllardır yaptığı ve genellikle de Japonya'da yaptığı konferans ilk defa İstanbul'a geliyor. Daha önce birkaç deneme olmuştu ama işte bu pandemi şudur budur yapma fırsatı olmamıştı. İnşallah önümüzdeki hafta İstanbul'da özellikle Japonya'dan ve bu UNISEC'in üye olan diğer ülkelerden katılımcıları bekliyoruz.
İnşallah, yani ismini dolduran bir yapı, bir teşebbüs demek, evet, olarak, evet, gayretlerinizi tamamlasın inşallah Rabbim bu noktada.
Teşekkür ederiz.
Tabii alanımız savunma sanayisi, belirli bir süreçten bahsediyoruz. Savunma sanayisi nedir? Öncelikle böyle bir soruyla diğer uzay alanına geçelim diye düşünüyorum, uygun görürseniz. Savunma sanayisi nedir sizin gözünüzde?
Evet. Savunma, Defense Industries, İngilizcesi de çok popüler. Malumunuz bize de Savunma Sanayi Başkanlığımız var. İngilizce adını da Defense Industries Agency olarak geçenlerde düzenlediler, yenilediler malum. Savunma sanayi yıllarca aslında biraz daha niş bir alan olarak görülmüş. Bunda 90'lı yıllara kadar hakim olan işte uluslararası mil standartlarla örülmüş çok yüksek kriterleri olan duvarlar vardı. Ama günümüzde baktığımızda direkt tanımına girmiyorum. Malum savunmayla ilgili, güvenlikle ilgili hatta o şekilde değerlendirenler de var. Her türlü çalışma savunma sanayinin içerisinde değerlendirilebilir. Çünkü harp edecek askerimizin, ordumuzun giydiği kıyafetinden, botundan tutun da kullandığı silaha, tanka, uçağa kadar hepsinin özelliği var. Ve bunların yüksek teknoloji olması hepimizin arzusu ki bu konuda bir eksiği olmasın ki ülkemizin güvenliğini bir caydırıcı bir unsur olarak özellikle barışçıl amaçlarla. Ama yeri geldiğinde de Allah korusun hiçbir ülkeye savaş göstermesin ama yeri geldiğinde de görevini, vazifesini başarıyla yapabilsin diye bu teçhizatının kullandığı ekipmanın geliştirilmesi, tamamlanması çok büyük önem arz etmekte. Dolayısıyla savunma sanayinin kurulması da bir ülke için olmazsa olmaz. Bir, bu nedenlerden dolayı. Bunu malum bazı ülkeler parası var, bastırıyor, hazır alıyor. Ama Türkiye öyle bir ülke durumda değil, iyi ki de değil. Kendisi geliştirmek durumunda. Malum savunma sanayi ihtiyaçlarımızın çok büyük çoğunluğunu, %70'ini belki bir 15-20 yıl önce yurt dışından tedarik ederken şimdi çok bu oran tersine dönmüş durumda. %70-80'i milli olarak ülkemizde yapılabilmekte. Bu noktada hani biraz başta da söylediğim gibi biraz daha özel ve milli standartlarla çevrilmiş bir alan gibi görülürken gittikçe aslında COTS dediğimiz ticari teknolojilerin de bu alanda rahatlıkla girip nüfuz edip ve pozitif gelişmelere çok daha hızlı ve çok daha cost efektif bir şekilde neden olabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla evet. Orada bir cross pollination var, bir çaprazlama var, etkileşim var ve bunun farkına varan özellikle ABD, Avrupa ülkeleri de zaten o ticari faaliyetleri mümkün olunca açıp, özel sektörün önünü açıp, oralardaki gelişmeleri hızlı bir şekilde kendi ordularına, savunma sanayine evet adapte etmeye çalışıyorlar. Hatta malum inovasyon diyoruz. Burada geçenlerde bir makale okudum. Burada inovasyon yapmaktan daha çok oluşan inovasyonun adapte edilmesinin aslında daha kritik bir parametre olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Türkiye zaten ben bu konuda eksiği olduğunu düşünmüyorum. Gayet iyi gidiyoruz çok şükür.
Evet, gayet de iyi bir noktada kritikleşmesini aşıyoruz bu noktada. Tabii bizim nezdimizde şey vardır. Yani savunma sanayisi dediğimiz zaman millileşmedikçe ne kadar savunabilirsiniz kendinizi? Savunacağınız evet. Materyaller de sizden değilse işte bir yere kadar savunuyorsunuz. O yüzden i̇şte
yani çok yani açmadım ama hani dediğim gibi diğer ülkeler mesela parası var, peşin bastırıp alıyorlar. Evet. Buna ne kadar güvenebilirsiniz? Bu çark ne kadar devam eder ya da zor bir durumda kaldığınızda ne kadar iş görür? Orada bence bir soru işaretleri var. Hatta biz bunu işte dediğim gibi genç bir subayken avukatları, SSB çok tartışırdık. Ordumuzun bu teknolojik ekipmana, bilgiye sahip olması ve bunu sindirmesi gerekiyor ki sanayiye de dönüp bana şöyle bir telsiz yapın, bana böyle bir silah yapın, bana böyle bir uçak yapın diyebilmeli. Çünkü ben özellikle NATO'da çalışırken, işte Amerikalılarla çalışırken şunu çok net görüyordum. Komutanlar, askeri background'dan olan kişiler harekatçı sıfatıyla ekiplerin, proje ekibinin parçasıydı. Ve her şey Operation Requirements Document dediğim harekat isterleri tanımlama dokümanından başlıyordu. Evet. İyi bir sistem mühendisi zaten oradan başlar. Onu mühendisin anlayacağı teknik isterleri, alt sistem ve sistem ve alt sistem isterlerini dönüştürmekle yükümlü zaten. Onu iyi yapabilirse başarılı bir proje kotarılmış olur, geliştirilmiş olur.
Uzay teknolojisi dünyada ne konumdadır? İşte Türkiye nerededir? Bununla alakalı
evet, soru sorsak. Teşekkür ederim. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Yeri gelmişti. Dünyada evet uzayla ilgili neler oluyor, neler olmuyor ki? Gerçekten çok heyecan verici gelişmeler var. Genç kardeşlerimiz de ben yakından biliyorum. Çok ilgiyle takip ediyorlar. Onlar da çok heyecanlanıyorlar. Gerçekten hani derler ya insanlığın belki de artık çok gezegenli multiplanetary olma noktasına doğru hızla gidiyoruz. Peter Diamandis'in bir sözü vardır, hadi kitabı da var o konuda. Gelecek düşündüğünüzden daha yakın diye. Evet. Teknolojik gelişmeler malumunuz hani hızlı hep böyle beylik lafı olmuş, çok hızlı geliştiğini hepimiz söylüyoruz, vurguluyoruz evet. Ama bu teknolojik gelişmeler bir noktada artık converge etmeye başlıyor, birleşmeye başlıyor. Ne bileyim işte bu özellikle biraz evvel bahsettik işte bu Moore's Law, chip, elektronikteki gelişmeler bilgisayarı tetikliyor. Neden? Daha güçlü programlar yazabiliyorsunuz, daha kabiliyetli programlar yazıyorsunuz. Bunu yazdıkça daha büyük datayı işleyebiliyorsunuz. Daha çok data oldukça elinizde artificial intelligence, machine learning algoritmalarınız iş yapmaya başlıyor. Malum o yönüyle data çok kıymetlidir. Ve new currency, yeni para mı, belki global para birimi olarak tanımlanıyor. Bu konuda da ben sanayimizin, devletimizin çok büyük datalar ürettiğini ve bunun da değerini bilip korumaya aldığını biliyorum. Bunlar da hani yeri gelmişken güzel gelişmeler. Konumuza dönecek olursak, dünyada bu converge eden ve birbirini tetikleyen, daha da hızlandıran gelişmeler artık disruptive etkiler yapıyor. İşte insanlığın tekrar aya dönmesi normal bir hedef gibi gözükebilir. 69'da gittikten sonra bir daha gitmekte ne var diyebiliriz. Ama o zaman gitmek için gitmişlerdi. Şimdi kalmak için gidiyoruz. İstasyon kurmak için gidiyor insanlık. Evet. Oradan niye? Orayı bir ara istasyon gibi kullanıp Mars'a gitmeyi düşünüyor. Neden? Artık o zamanki bilgilerimizden farklı olarak bugün ayda ki materyalleri kullanarak iş yapabileceğimizi görüyoruz. Oradaki ay tozundan metal, o metalden 3D printingle orada parça üretmek için fabrika kurmayı konuşuyoruz. Airbus'un mesela şu anki somut projelerinden bir tanesi. Bu uzaya fabrika kurmak. Yine ay tozunu kullanarak oksijen üretmek mümkün. Oradaki suyu çıkartıp işte yakıt, roket yakıtı üretmek mümkün. İnsanın oradaki bulunacak insanların kullanacağı bitkilerin için gerekli olan, insan için gerekli olan suyu üretmek mümkün. İnsanlık buralarda aslında bu teknolojileri bağımsız olarak geliştirmiş ama şimdi dediğim gibi orada bunların bir converge etmesi, birleşmesi söz konusu. Evet. Hala ben bazı insanlar görüyorum. Oraya gidince ne olacak? Yani bugünden yarına belki bir şey hissetmezsin. Senin günlük hayatını etkilemez ama insanlar oraya giderek know-how üretiyorlar. Ya da bir know-how'unu doğrulamış oluyorlar. Mesela dünyada 20 yıl sürecek bir ilaç geliştirme faaliyeti ayda 2 ayda ISS'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 2 ayda kotarılabiliyor. Niye? Orada yerçekimsiz ortamda işte hücre büyütülmesi, malzeme tek kristalden malzeme büyütülmesi ki hani hafifliği olsun ve dayanıklı olsun mantığıyla. Bu tür çok önümüzü açacak, çığır açacak, disruptive, yıkıcı etkileri olacak gelişmelere gebe. Dolayısıyla aynı şekilde bir yandan da hani hepimiz uzaya gidip uzaydan dünyayı görmek isteriz. Uzay turizmi işte ciddi bir şekilde önümüzde. Oraya yönelik bir yarış var. Uzaya ISS'e alternatif istasyonlar kurup orada otel gibi işletip işte insanlar getirip götürecek uzay turizmi veya çalışma imkanı sağlayacak laboratuvarlar kurma fikri var. Dolayısıyla ya da uzay çöpünden hepimiz şikayet ediyoruz farkında gidip o çöpleri temizleyecek çalışmalar var. Dolayısıyla çok heyecan verici gelişmeler var ve işin ilginç tarafı bu gelişmeleri de SpaceX ile başlayan ticari sektör ön planda. Yani kalkıp da gidip de ESA demiyor bunu, NASA demiyor, Avrupa Uzay Ajansı veya Amerikan Uzay Ajansı demiyor. Bunun için yüzlerce milyar doları harcamıyor. Küçücük bir şirket, 5 kişilik, 10 kişilik yeni mezun bir öğrenci gidip bu fikrin peşinde, vizyonun peşinde koşup kurabiliyor ve başarabiliyor. Gittiğiniz, baktığınızda Elon Musk'ın başarı hikayesinde de bu var. Evet. 2009'da iflas etmekten döndüler. Ama arkadan ne kadar büyük başarı yakaladılar. Trilyon dolarlık şirket haline geldiler. Bugün hani söylemeye gerek yok Elon Musk'ın ne olduğunu ve gençler arasında nasıl bir efsane olduğunu. Dolayısıyla uzaya ticari oyuncuların girmesi, özel yatırımcıların girmesi çok olumlu bir gelişme. New Space konsepti altında bu ifade edildi. Dünyada güzel gelişmeler oluyor. Heyecan verici gelişmeler oluyor. Ve hani yeri gelmişken de söyleyeyim. Ticari dedik, yatırımcılar dedik, startuplar dedik. Bunları tabii devletimiz de takip ediyor. Dünyada Airbus gibi büyük firmalar da takip ediyor. Airbus hatta biraz New Space denmesinde bozuluyor. Nasıl yani diyor. Onlar news'e diyor. Ben de old muyum diyor. Yani yaşlı mıyım diyor. Değil diyor. Ben diyor pioneer'im diyor. Yani öncüyüm diyor. Hakikaten bu konuyu ben Airbus bünyesinde de çok yakından takip ediyorum ve tartışıyoruz ekiple. Airbus buna New Space'ten çok Next Space olarak tanımlamak istiyor. Bunda da aslında haklı noktaları var. Ne gibi? Hani bunu bir batıya altına hücum gibi basite indirgersek New Space'i diyor. Hata ederiz. dünyada yaptığımız işte okyanusların hali belli, atmosferin hali belli, global warming hepimizin şikayet ettiği konular. Allah korusun, hani başka da dünya yok, bir an önce tedbir alınması lazım. Herkes kendince bu konuda bir sorumluluk hissetmeye ve yapmaya çalışıyor. Bu noktada uzay da bizim için aslında çok değerli bir ortam. Neden? Çünkü aslında atmosferi, okyanusları takip etmek için uzaya çıkmak zorundasınız. Uzayın bir o yönü var. İki, uzayı sorumsuz olarak kullanırsak, yani çöplüğe çevirirsek, silahlandırırsak, en çok korkulan, en çok düşünün Kessler sendromu diyorlar buna. Roketi fırlatacak aralık bulamazsınız. O kadar çöp haline gelebilir. Güneşi bloke edebilir. Ve bunları temizlemek için de dediğim gibi space robotik firmaları teknoloji geliştiriyorlar. Ve bunu ticari hale getirenler de var. Dolayısıyla hani next space demeyi tercih ediyor Airbus. New space, next space fark etmez ama haklı yönleri var dediğim gibi ve heyecan verici gelişmeler. Ve bu bağlamda da hani biz uzay ajansımızla da görüşüyoruz. Onlar da bu konuya çok parmak basıyorlar ve haklılar. Mümkün olunca uzay ve askeri şeyi bir aynı bağlamda kullanmamak lazım. Yanlış anlaşılmaları açık bir şey. Dediğim gibi İşte bazı ülkeler güç gösterisi yapmak için gidip yerden roket atıp uydu patlatıyorlar. Ya tamam kardeşim, yani teknolojini gösteriyorsun da yani kendine de zarar veriyorsun, insanlığa zarar veriyorsun. Bunun tasvip edildiği tarafı yok. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler bünyesinde bir takım hani yaptırımlar veya regülasyonlar geliştirilmeye çalışılıyor. Uzay Ajansımız da, biz de bunları Airbus olarak da, Türkiye olarak da yakından takip ediyoruz.
Tabii biraz süremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi tabii bu kadar büyük bir sorumluluğun altına girmişsiniz, yıllarca bir tecrübe oluşturmuşsunuz. Gençlere tavsiyeleriniz neler olur bu konuda? Yani ne dersiniz?
Gençlere tavsiye, başlangıçta da vurgulamıştım. Şartları, ortamları, bulundukları yer neresi olursa olsun fark etmez. Kimse tabii ki eş şartlarda değil. Bunu avantaja, dezavantaja, avantaja çevirme yönüne gitsinler. Pes etmesinler. Vizyonlarını, hedeflerini büyük tutsunlar. Umulmadık kapılar açılacağını göreceklerdir. Pozitif düşünsünler. Ben işte yıkıldım, öldüm, bittim, mahvoldum, yandım. Gidiyorum, çekiyorum. Hemen yani fevri davranmasınlar, hemen kızmasınlar. Türkiye'mizde de, dünyada da bu anlamda çok güzel gelişmeler var, çok güzel fırsatlar var. İşte üniversite sınavlarında da görüyorsunuz. Çok ciddi bir mühendisliklere tekrar dönüş başladı. Yazılım başta ama uzay mühendisleri en değerlerinden bir tanesi. Bu arada üniversite öğrencileri bana çok sık soruyorlar. Uzay mühendisliği eşittir uzay değil veya uzay eşittir sadece uzay mühendisliği değil. Herkese orada iş var. Benim oğlum sosyal bilimlerden mezun oldu bu sene. O kamu yönetimine de iş var. Hukuka zaten çok iş var. Uluslararası ilişkilerde çok iş var. Her türlü mühendislik için iş var. Dolayısıyla uzay o yönüyle de çok kapsayıcı ve herkesi kucaklayıcı bir ortam.
Tabir olarak çok kısa tutsak da yani bir ekosistem, koca bir ekosistemin evet, üzerine oturan bir
herkese uzaydan bahsediyoruz. Uzayla ilgili iş var. Herkes uzayın bir parçası olabilir.
Yani o yüzden astronot olmasanız bile burada tabii, bir tabii, değerlemeci, bir analist olabilirsiniz.
İnşallah yakında da uzay ajansımız astronotlarımızı belirleyecek.
Belirleyecek inşallah.
İlk Türk astronotları.
Bununla alakalı bir tüyonuz var mıdır? Duyduğunuz bir şey var mıdır? Yani
böyle ben de soruyorum. Çok hani ser verip sır vermiyorlar. Basına yansıdığı kadarıyla seçim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yakında inşallah bir asil bir yedek olarak iki kişiyi anons edecekler. Evet, ve birkaç sene eğitim sonrası da inşallah gidecekler ISS'te.
İnşallah. Biz de merakla bekliyoruz o isimleri yani. Evet. Kriterleri neye göre belirlemişler?
Hani sorulduğunda kendini astronot mu zannediyorsun? Evet, astronotum diyebilecek kişiler onlar.
O kadar nokta atışı diyoruz. Evet, yani. Evet. Tutup da beni göndermezler herhalde spiker olarak.
Aday olduysanız niye? Yani gayet sağlığınız, fiziğiniz yerinde gözüküyor Adem Bey, maşallah.
Gayret ettik. Teşekkür ederiz hocam yani. Eksik olmayın.
Sağ olun.
Tabii bu yorgunluğun, bu yoğunluğun içerisinde yani illaki müzik dinliyorsunuzdur.
Tabii ki.
Yani sizi böyle yorgunluğunuza atan bir şarkı veya türkü varsa programımızı onunla da kapatalım.
Evet. Barış Manço'yu çok severim. Her ne kadar yıllar önce kendisini kaybetmiş ve erken kaybetmiş olmamıza rağmen, Allah rahmet eylesin. Şarkılarıyla, eserleriyle bakıyorum gençler de çok yakından takip ediyor ve seviyorlar. Dolayısıyla herkesime hitap edeceğini düşünüyorum. Onun özellikle Halil İbrahim sofrası veya Ahmet Bey'in ceketi, bu ikisinden birisi olursa çok memnun olurum. Tabii teşekkür
yani,
ediyorum.
Yani dinleyicilerimizi özellikle bu şarkıyı dinlettirmek isteriz. Sizin
memnun izninizle. Olurum, sağ olun.
Teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız için. Bu haftaki konuğumuz Doktor Mustafa İlarslan, USTED Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Dernek Başkan Yardımcısı olarak programımıza katıldılar. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz geldiğiniz için Mustafa
Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Sağ olun.
Teşekkür ederiz. Sayın dinleyicilerimiz, bu haftalık bu kadar. Haftaya yine aynı saatte ve aynı günde buluşmak dileğiyle. Bu yayınımızı sizlere ulaştıran Teknik Masa'da Aslı Yıkılmaz hanımefendi ve ben olarak haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Bütün kullara rızkını dağıtırken, kimi sırtüstü yatar, kimi boşta gezerken, kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti. O mahallede herkes gömlek giyerdi. Bizim kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi. Diktirir ya. Mahalleye dert oldu kul Ahmet'in ceketi. Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Konu komşuya dert oldu kul Ahmet'in ceketi. Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Konu komşuya dert oldu kul Ahmet'in ceketi. Mahalleli kahvede muhabbet peşindeyken, leylekler lak lak edip peynir gemisi yüklerken, kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi. Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti. Herkes gömlek giye dursun, bizim kul Ahmet ceketini bir de astarla kapatıverdi. Kapatır ya. Mahalleye dert oldu kul Ahmet'in ceketi. Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi. Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Konu komşuya dert oldu kul Ahmet'in ceketi. Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi. Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Konu komşuya dert oldu kul Ahmet'in ceketi. Yoksul öldü, üzüldü mahalleli. Ama bir kefen parası bulamadı mahalleli. Kul Ahmet dedi yalan dünya, çıkardı ceketini. Örttü garibin üstüne, kaldırdı cenazeyi. okunduğunda herkes anladı. Ya nasip ya kısmeti. Bizim kul Ahmet birdenbire oluverdi Ahmet Bey. Ceketse Ahmet Bey'in ceketi. İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Sonunda herkes anladı. Ya nasip ya kısmeti. İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet. Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et. Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti. İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet. Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et. Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti. İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet. Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et. Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti. İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet. Barış'a sorar isen sen bu yolda...
İcat çıkarma.